Ayrım 25. Süleyman Paşa Sokağı numara 25. Gerald Mesadiye. Sayfa 252. Daha iyisini hak ediyorsun. Nadia mahkemeden bir kürtajdan dönüyormuş gibi döndü. Kendini yatağının üzerine attı ve uzun bir süre bitkin bir durumda öylece kaldı. Özel yaşamındaki bu heyecan sanki kısa devre gibiydi. Hatta bir süre sonra dilsiz olmaktan korkuyordu. Zira ağzından artık hiç ses çıkmıyordu. Kendini koruma içgüdüsüyle gece 11'e doğru bir şeyler içmek için kalktı. Daha sonra sahanda iki yumurta pişirdi. Pencereden dışarıya bir göz atarak kırık kanatlıların esrarengiz resmi geçidine benzettiği Kastrül Nil sokağındaki araba trafiğine ve aşağıdaki Hermitage adlı restorandan çıkanlara baktı. Duş yapmaya karar verdi. Sabahlığını giydi ve bir sigara yaktı. Belirsizlik kavramı bir uyuşturucuya benzer. Algılamayı bozar, duyguları felç eder, cisimlerin anlamını yok eder. Nadia annesinin ölümünden ve Arsinoe villasının satışından sonra kiraladığı küçük dairesini evlilik beklentisiyle düzenlemiş ve dekoru için çok çaba harcamıştı. 5 yıl olmuştu. O ve Lütfi evleneceklerdi. Lütfi ona böyle söylemişti. Nadia da buna inanıyordu. Ama sadece Mısır'daki durumun yatışmasını bekliyorlar ve bir Hristiyan ile bir Müslümanın evliliğinin mümkün olduğunca az çalkantı yaratmasını istiyorlardı. Zaten bu daire artık anlamını yitirmişti. Duvarların rengi, mobilyalar, Arsinoe villasından getirdiği ender parçalar, hepsi bundan böyle bir başka dünyaya aitti. Nadia, belirsizliğin en üst sınırında yaşadığı kendi şehrinde sürgünde gibiydi. Lütfü'nün mutlu olduğu bu ortamı terk etmeye karar veremeyen bir hayalet gibi bu tanıdık çevrede dolaşıyordu. Aşkı ondan çalınmıştı, hayatı çalınmıştı. Dengesine kavuşabilmesi için onu teselli edecek ve ona yardım edecek hiç kimsesi yoktu. Susu Avrupa'daydı. Monte Carlo, Paris ve Londra arasında durmadan gidip geliyordu. Çocukluk arkadaşları Lütfü ile ilişkisini öğrendiklerinden beri onu terk etmişlerdi. Hanafiler gitmişti. Zaten birkaç sene önce Aldo Colestazzi'nin kendisini terk etmesine neden olan entrikacı Fatma El İntizami'ye güvenmiyordu. Louise'in eşine Lütfi'nin duyduğu antipatinin aynısını duyarak Fatma entrikacı, yapmacık, ikiyüzlü, boş şeylerle uğraşan biri diyordu kendi kendine. Ablasına telefon etmek istedi ama uluslararası görüşme ancak merkez postaneden sağlanabiliyordu ve çok geç bir saat olduğundan oraya kadar gitmeye hali yoktu. Kendini toparlamak ve durumu değerlendirmek için ona 3 gün gerekti. Lütfi'yi ziyaret edebilme imkanlarını öğrenmek için Abbasiye'ye gitti. Mahkumun kız kardeşi, kızı ya da eşi olmak kaydıyla ancak özel bir izinle Turağa girebileceğini, aksi takdirde oraya hiçbir kadının giremeyeceğini ve bu nedenle onun da hiçbir hakkı olamayacağını öğrendi. Kendisinin sadece ayda bir kez cezaevi müfettişliğinin kontrolünden geçecek bir kolinin ilişiğinde gönderebileceği tek bir mektuba hakkı vardı. Bu durumda 5 yılı ancak akıl hastanesinde geçirebilirim dedi kendi kendine. Postaneye gitmek için güç topladı. Yarım saat sonunda Monte Carlo ile bağlantı sağlandı. Susu kız kardeşinin sesinin daha ilk tınılarını duyar duymaz onun bunalımda olduğunu anladı. Dinle dedi Nadia'nın sözünü keserek. Senin yapman gereken tek şey şu anda Kahire Kadınlar Kulübü'nün başkanı olan Timi Ebusun'u görmeye gitmen. Ona kız kardeşim olduğunu söyle ve senin için abisiyle bir görüşme sağlamasını iste. Buradan daha fazla bir şey yapamayacağım. Kadınlar siyasi tutkulardan çok merhamet duygularını paylaşıyorlardı. Timi, Nadia'ya abisiyle bir görüşme sağlayacağına dair söz vermişti. Nadia 6 gün sonra Ebusun'ların Cezire'deki villasına gidiyordu. Nadia, Albay Ebusun'un heybeti, yakışıklılığı ve sevimliliği karşısında oldukça etkilenmişti. İsmail kendi ışığını üretiyor gibiydi. Ablasının anlattığı İngiliz bayanla olan hikayesini ve Prenses Züleyha'nın balosundaki rezaleti hatırladı. Evet, kuşkusuz Nadia da bu yakışıklı İsmail için İngiliz bayan gibi bir tutku besleyebilirdi. İsmail İngilizce olarak kısaca konuştu. Timi bana sizi buraya getiren olayı anlattı. Bunu düşündüm. Cevabım sizi hem üzecek hem de sevindirecek. Sizi üzecek çünkü Lütfi El İstanbuli'nin hemen serbest bırakılması söz konusu değil. Aksi takdirde bu hükümetin politikasının ihlal edildiğini düşündürür. Bu da rezalete sebep olur ve mahkuma zarar verir. Sizi sevindirecek cevabım ise 6 ay içinde verilecek bir af dilekçesinin rahatça kabul göreceğini düşünüyorum. Eğer bu dilekçe onu destekleyen dost bir ülkenin büyükelçiliği tarafından verilecek olursa daha da iyi olacaktır. Nadia heyecandan titriyordu. Bu onun için 6 ay daha beklemek, Lütfi için ise 6 ay daha zindan demekti. Kendine hakim olmaya çalıştı. Hangi dost ülke diye nihayet sorabildi. Mesela Hindistan diye cevap verdi bakışlarını Nadia'ya diken İsmail. Şunu iyi bilmelisiniz ki her şeyden önce bu serbest bırakma beraberinde Lütfi El İstanbul'u için çok önemli sonuçlar da getirecektir. Nadia devamını bekliyordu. Genel çıkar bakımından ve özellikle onun gibi birisi için hemen ülkeyi terk etmesi istenebilir. Temelli mi? Uzun, hatta çok uzun seneler için. Hükümet Lütfi El İstanbul'u gibi birisinin şu veya bu sebepten dolayı Marksist nutuklara başlama riskini göze alamaz. Ya tekrar başlamazsa? İsmail bıyık altından gülümsedi. Onu benden daha iyi tanıyorsunuz genç bayan. Dosyasını inceledim. Marksizm onun yaşama sebebi gibi görünüyor. Onun akıllanacağını ümit ederek bundan vazgeçeceğine mi inanıyorsunuz? Şu halde özgür aşk yoktu. Nadia ilk kez acı bir şekilde böylesi bir ders alıyordu. İktidar her şeye karışıyordu. Herhangi bir iktidar, aileninki, dinlerinki, fikirlerinki, derin bir iç çekti. Biz ona özgür olduğu gün bir pasaport vereceğiz dedi İsmail. Bunu takip eden 24 saat içinde Mısır topraklarını terk etmek zorunda olacaktır. Nadia başını salladı. Her şeyi kabul ediyordu. Yeter ki o zindandan çıkabilsin. Yeter ki Nadia onu tekrar görebilsindi. Hayatlarına başka bir yerde tekrar başlayabilirlerdi. Bu bilgiler için size teşekkür ederim dedi. Bu bilgiden çok öte diye karşılık verdi İsmail gülerek. Nadia durumu Susu'ya mektupla bildirdi. 4 ay sonra İsmail'den bir telefon aldı. Size haberlerim var. Benimle akşam yemeği yer misiniz? Kabul etti ve Hermitage'de buluşmak üzere sözleştiler. Nadia hayatının geri kalan kısmında bu restoranın tesadüfen mi seçildiğini düşündü. İsmail sivil kıyafetiyle geldi. Nadia sabırsızlık içinde titriyordu. Hindistan Büyükelçiliği İsmail'e Lütfi El İstanbul'u için girişimde bulunacaklarını bildirmiş ve onun adına bir af dilekçesi vermeyi kabul etmişti. Ayrıca bu istek de uygun karşılanmıştı. Lütfi El İstanbul'u çok şanslı dedi İsmail. Güzel olmanın ötesinde aynı zamanda onun geleceği hakkında endişelenen bir kadın ve etkili dostları var. Nadia bu sözler üzerine düşünmeye başladı. Acaba İsmail Ebus'un, Susu'nun Lütfi lehine yaptığı girişimleri mi kastediyordu? İsmail başını salladı. Hayır, Fransa Büyükelçiliği ona vize vermeye hazır olduğunu açıkladı. Fransız bir filozof, Raymond Duse, onu tanıyor musunuz? Nadia hayır anlamında başını salladı. Onun için çok uğraştı. Fransa'yı bilir misiniz? Hayır, sadece Lümdan'ı biliyorum. İsmail tekrar gülümseyerek başını ona çevirdiğinde Nadia bir kez daha onun yakışıklılığından etkilendi. Aldo Colestazzi onun başarılı bir kopyasından ibaretti. Karşısındaki ise orijinaliydi. Nadia bu sarışın, bronz tenli, altın ve fil dişinden yapılmış bir heykele benzeyen adamı bakışlarıyla okşadı. Doğal hareketlerinin ışıltısına, gözlerinin tatlılığına ve mercan kırmızısı dudaklarına hayran kalmıştı. İngilizcesi ise hayran olunacak mükemmellikteydi. Nadia İsmail'e nerede öğrendiğini sormaya cesaret edememişti ve şimdi Sibylla Hammerley'i daha iyi anlıyordu. Ona eşlik ederek sürgünde mi yaşamayı düşünüyorsunuz diye sordu İsmail. Nadia olumlu cevap verdi. Evli olmadığınıza göre bunu nasıl yapacaksınız? Fransa size vize vermez. Hükümet de bildiğiniz gibi sadece özel durumlar haricinde Mısırlıların Arap ülkeleri dışında başka bir ülkeye gitmelerine izin vermiyor. Peki öyleyse ben ne yapacağım diyen Nadia paniğe kapılmıştı. İsmail ona yeşil bal rengi gözleriyle bakınca Nadia allak bullak oldu. Bu sorunu da incelemek lazım dedi İsmail. Nadia bir kez daha İsmail'in merhametine sığındığını anlayarak karanlık bir endişenin bedenini sardığını hissetti. Çünkü güçlü olduğu kadar cazip olan İsmail'den hoşlandığının farkındaydı. Böylesine endişelenmenize gerek yok diye söze girdi İsmail. Sizin endişenizi tahmin edebiliyorum. Gördüğünüz gibi sorunlara rağmen çözümler de vardır. Peki ama sizinle kim ilgileniyor? Hiç kimse diyerek başını salladı Nadia. Bu kara okyanus üzerinde İsmail'in tutunacağı tek şamandıra olduğunu itiraf edemiyordu. İsmail yemek boyunca onu teskin etmeye çalıştı ve başarılı da oldu. Hayatı hakkında ona sorular sordu. Nadia onun olgunluğuna güvenmişti. Yemeğin sonunda İsmail bir sırdaş olmuştu. Ona kapıya kadar eşlik etti. Zaten sokağın karşı tarafında oturuyordu. Başka yerde yemek yeselerdi, taksiye ilk o binecekti. Zaten bu nedenden dolayı Ermitage'ı istememiş miydi? Nadia, nezaket, çıkar ya da bir tür gönül alma olarak algılayacağını düşünerek sıkıntıyla sordu. Bir kahve ya da bir içki almak için yukarı çıkmak ister misiniz? İsmail kabul etti. Nadia sahanlığın kapısını arkasından ittiğinde kilidin sesi henüz duyulmuştu ki İsmail onu elinden yakalayıp kendine doğru çekti. Genç kadın anahtar olarak gördüğü bu adama duyduğu ihtiyaç, korku, sadakat, ilgi gibi çelişkili duyguların karmaşasıyla taş gibi kesilmişti. Bu bronz tenli sarışın yüz ona doğru yaklaştı. Dudakları onunkilerle birleşmeden önce onun yeşil bal rengi bakışları Nadia'nın içine işlemişti. Tahammülünün son noktasında artık kendini ona teslim ederek dudaklarını araladı. Kendini ölecekmiş gibi hissetmesine neden olacak kadar uzun bir süre öpüştüler. Aylardan beri kimsenin dokunmadığı Nadia, onun sıcak ellerinin temasıyla elektriklenmişti. Genç adamın eli kollarını bırakıp göğüslerinde dolaştığı sırada artık dayanılmaz bir titreşim hissediyordu. Az daha bağıracaktı. Seks hakkında çok az şey bilen Nadia, İsmail'in karşısında utanmıştı. Genç kadını heyecanlandıran acemi duygular değil, seks tutkusunun ta kendisiydi. İsmail tıpkı panterleri ateş çemberinden geçirten bir aslan terbiyecisi gibi ona seksi öğretiyordu. İsmail orgazmı hedeflemiyor, sadece tensel zevki arıyordu. Nadia ise ince zevkleri olan bir yamyama yemek olarak sunulduğu duygusunu yaşıyordu. İsmail ondaki hayal kırıklığının ve yürek acısının birikmiş zehrini boşalttı. Sevgili olmayı arzulayan duygusal Nadia hayvansı duygularla tanıştı. Nadia Lütfi'den beklediği ve onunla tattığı aşk gibi değil ama pişmanlık duymaksızın sadece fiziksel bir tutkuyla İsmail'i sevdi. Şafak vakti giyinirken İsmail, "Sen fevkalade bir kadınsın, bir komünistten daha iyisini hak ediyorsun," dedi. Nadia bunu hiç düşünemiyordu. Zira zindanda cehennem azabı çeken Lütfi kadar olmasa da o da suçluluk ve endişe duygusu yaşıyordu. Nitekim bunu takip eden günlerde bu duyguları daha can acıtıcı oldu. Ve bu duygularını yatıştırmak için Nadia'nın İsmail'i tekrar görmesi gerekti. Nadia onunla tekrar görüştüğünde İsmail soğuk bir şekilde "Yarından sonraki sabah çıkıyor, senin de vizeni aldım," dedi. İsmail artık kadınlara kendisiyle birlikte kalmaları için yalvarmadan terk etmeyi öğrenmişti. Nadia'ya gelince o da ablası gibi vahşi bir başkaldırıyı geç de olsa keşfetmişti. Ondan hayatı çalınmıştı. O ülkesinden sökülüp atılıyordu. Ama hiç değilse vücudunun da ondan çalınmasını istemiyordu. 25. ayrımın sonu, sayfa 257.